Atatürk ve Adnan Saygun.
Ayrım 4.
Atatürk'ün bu musiki siyaseti, geleneksel Türk musikisine bir düşman kültürü muamelesi yapılmasından çok farklı bir şeydi. Nitekim Vasfi Rıza Zobuh hatıralarında Atatürk'ün Dellalzade İsmail Efendi'nin İsfahan bestesini dinledikten sonra kendisine bu konuda şunları söylediğini belirtiyor. Ne yazık ki benim sözlerimi yanlış anladılar. Şu okunan ne güzel bir eser. Ben zevkle dinledim. Sizler de öyle. Ama bir Avrupalıya bu eseri böyle okuyup da bir zevk vermeye imkan var mı? Ben demek istedim ki bizim seve seve dinlediğimiz Türk bestelerini onlara da dinletmek çaresi bulunsun. Onların tekniği, onların ilmiyle, onların sazları, onların orkestraları ile. Çaresi her neyse, mesela Ruslar ne yapmışlarsa. Biz de Türk musikisini milletler arası bir sanat haline getirelim. Türk'ün namelerini kaldırıp atalım da sadece Batı milletlerinin hazırdan musikisini alıp kendimize mal edelim. Yalnız onları dinleyelim demedim. Yanlış anladılar sözlerimi. Ortalığı öyle bir velveleye verdiler ki ben de bir daha lafını edemez oldum. Atatürk'ün 1938'de ölümünden sonra onun halk musikisi kaynaklarından yararlanan Çağdaş Milli Musiki tezi geri plana atılmış, musiki eğitimi yabancı hocaların yönetiminde evrensel olma iddiasında memleketinin özünden kopmuş bir yola sapmıştır. Buna geniş halk tabakalarından tepkiler başlamış, geleneksel Türk musikisini kendi radyolarında dinleyemez olanlar, benzer bir musiki için Arap radyolarının tiryakisi haline gelmişlerdir. Mısır filmleriyle ülkede yaygınlaşan Arap musikisi, devletin kendi kaderine bıraktığı geleneksel Türk musikisini de geniş ölçüde etki alanına almıştır. Atatürk'ün istediği yeni Türk toplumunun dinamizmine yaraşır, çağdaş bir ulusal musikiydi. Bu musiki en güçlü ifadesini Türk bestecilerinin büyük çaplı eserlerinde, senfonilerde, operalarda bulacaktı. Ama Hindemith'in de telkinleriyle ulusal musiki yaratıcılığının yerini uluslararası sanat müziği eğitimi siyaseti almış, bunun sonucu konservatuvarlar Türk musikisi özelliklerini bir kenara bırakıp Batı müziği eğitimine ağırlık vermişlerdir. Böylece orkestra konser programlarına, opera repertuarlarına Türk bestecilerinin eserlerinin girmesi çok zorlaşmış, Türkiye'de musiki alanında yaratıcı bestecilerden çok yabancı eserlerin icracıları önem ve değer kazanmışlardır. Çok sesli müzik alanındaki bu yabancılaşma, geleneksel Türk musikisi çevrelerini de tepkici bir hale getirmiş, milliliği tek seslilikten vazgeçmeme gibi yanlış bir tefsire bağlamışlar, ya da çok sesliliği Türk musikisi sazlarıyla elde etmeye çabalamak gibi başka bir çıkmazın içine düşmüşlerdir. Bu karanlık gibi görünen duruma rağmen Türkiye'de musiki meselesi aslında hiç de umutsuz bir durumda değildir. Bağımsız, milli, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ifade eden bir musiki doğmuştur bile. Cumhuriyet'in ilk musiki direktiflerini bizzat Atatürk'ten alan Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, Ferit Anlar ve Ekrem Zeki Ün gibi bestecilerin eserleri ulusal çağdaş Türk musikisinin temel taşlarıdır. Bu büyük öncülerden sonra gelen besteciler Bülent Tarcan, İlhan Osmanbaş, Nevit Kodallı, Ferit Tüzün, Muammer Sun, Cengiz Tanç, Kemal Sünder, Yalçın Tura, Okan Demiriş, Çetin Işık Özlü, senfonik eserleri, sahne için müzikleri, konser parçaları ile önemli bir musiki birikimi ortaya çıkarmışlardır. Bu birikim Cumhuriyet'in musiki birikimidir. Son söz olarak şunu söylemek gerekir. Atatürk'ün bir milli kültür siyaseti çerçevesi içinde bizzat tespit ettiği, Cumhuriyet'in musiki politikasının temel kuruluşları gerçekleştirilmiş, yaratıcı besteciler yetişmiş, büyük temsilci eserler ortaya konmuş, parlak icracılara da kavuşulmuştur. Fakat Atatürk'ün ölümünden sonra bu kuruluşlar Atatürk'ün çizdiği musikide milli olma siyasetinden uzaklaşmışlar, çağdaş ve evrensel olma kaygısı ön plana geçmiştir. Fakat başlangıçta da belirttiğimiz gibi bu tavır Cumhuriyet'in temel kuruluş felsefesiyle çatışan bir davranıştır. Çünkü çağdaşlık Cumhuriyet'in temel ilkelerinden biri olduğu kadar milli olmakta aynı önemde unutulmaması gereken öbür temel ilkedir. Cumhuriyet'in bağımsız milli devletin varlığının korunmasında musikiden bir milli ruh ve memleket sevgisi yaratılmasının çok önemli rolü vardır. Atatürk'ün musiki devrimiyle ulaşmak istediği amacın bu olduğuna inanıyorum. Çocukluğu, gençliği. Ahmet Adnan Saygun 7 Eylül 1907 günü İzmir'de doğdu. Babası Nevşehir'den İzmir'e göç etmiş olan matematik öğretmeni Celal Bey'di. Celal Bey, müsbet ilimlerin yanı sıra imamlık yapacak kadar da din bilgisine sahip bir fikir adamıydı. Din üzerine ilk bilgilerini babasından alan Adnan Saygun, 3 yaşında Arapça okuyup yazabiliyordu. 4 yaşında İzmir'de İttihat ve Terakki Mektebi'nde ilkokula başladı. 3. sınıfta iki bilinmeyenli cebir denklemlerini çözebiliyordu. Aynı tarihlerde Balkan Savaşı 1912-13 devam etmekte ve İzmir'e akın akın gelen göçmenler camilere yerleştirilmektedir. 1914'te 1. Dünya Savaşı çıktığında Adnan Saygun 7 yaşındadır. Bugün hala unutamadığı ilk şarkılarını ve Yol Göründü Ey Gaziler gibi seferberlik türkülerini öğrenmektedir. Müttefiklerin İzmir'i bombalaması, sedyelerle gelen yaralılar, ölmek üzere olan bir sürü çaresiz insan. Onun ölümle ilk karşılaşması bu acı tablolardır. 1919 yılında İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiş halde. Herkes perdeleri, kepenkleri kapalı evlerinde oturuyor. Karşılarındaki Rum mahallesinde kiliseye doluşan palikaryalar, ellerinde palalar, bıçaklarla geziyorlar. Evlerinin arkasındaki taş ocağına Yunanlıların attıkları yaralı insanların acı çığlıkları bugün hala kulaklarındadır. Onun çocuk ruhunda derin izler bırakan bu acı günlere ait bir anısını teyp kaydından aynen aktarıyorum. Evimizin arkasındaki taş ocağının sırasında fırın vardı. Sabah çıkan ekmeklerden alabilmek için gece yarısı 3'te kuyruğa girip saatlerce beklerdik. Ben küçük olduğum için beni hep arkaya iterlerdi. Bir gün ne yapıp yapıp sıranın en önüne geldim. Sabah fırıncı ekmekleri küreğiyle çekerken küreğin sapı şiddetle burnuma çarptı. Kendimi kaybettim. Ayıldığımda elim yüzüm kanlar içindeydi. Ekmeklerimi koltuğuma sıkıştırıp eve yolladılar. Aynı gece yanımızdaki Yahudi mahallesinden bir Yahudi ekmek kuyruğundan dönerken o yaralı ve ölü dolu çukura düşmüş. Sabaha kadar feryat etti. Can derdinden kimsenin bakacak hali yoktu. İlk olarak Çanakkale Savaşları sırasında adını duyduğu Mustafa Kemal, bu karanlık işgal günlerinde bayraklaşıyor, milletin umudunu bağladığı önder, Kurtuluş Savaşı kahramanı olarak yüceliyordu. Artık okul çıkışı söylenen marşlarda, "Binler yaşa sultanım, Satvetinle, Şevketinle padişahım çok yaşanın" yerini ilk müzik öğretmeni olan İsmail Zühtü'nün bestelediği "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur" gibi milli heyecan veren marşlar alıyordu. Türklük bilinci uyandıkça Yunan baskısı artmaktaydı. Milli kütüphanede çalışan babasını tutuklayan Yunanlılar, ancak kitaplığın adı şehir kütüphanesi olarak değiştirildikten sonra onu serbest bıraktılar. Milli olan her şey yasaklanmaya çalışılıyor ama fırtına kopmuş bir kere. İzmir'de herkes Anadolu'daki savaşın sonucunu heyecanla bekliyor. Mustafa Kemal kurtuluşun sembolü. O benim için bir ilahtı diyor Saygun. O zamanlar Türkiye demek Mustafa Kemal demekti. Öl dese hepimiz öleceğiz. Saygun'un büyük kurtarıcıya bu inancı ve sevgisi ilk operası Özsoy'dan başlayıp son eserlerinin en büyüklerinden biri olan Atatürk'e ve Anadolu'ya destana kadar çeşitli eserlerinde en güçlü ifadesini buluyor. Saygun müziği bir ırmağa benzetiyor. Önce bir su akıyor. Çeşitli küçük kollar onunla yavaş yavaş birleşiyor. Su büyüyüp ırmak oluyor. Çağlayanlar halinde patlayıp dökülüyor. Büyük sulara kavuşuyor. Bu benzetme Adnan Saygun'un yalnız eserleri için değil, kendi yaşamı için de geçerlidir. Artık yavaş yavaş dünyayı kucaklayan bu ırmağın beslendiği kaynaklara geri dönelim. Yıl 1899. Adnan Saygun'un ilk müzik öğretmeni İsmail Zühtü, İzmir Sanayi Mektebi'nde okuyor. Yani bugünkü adıyla Meslek Lisesi. Eski adı İstahane olan sanayi mektepleri, yetim çocukları meslek sahibi haline getirmek üzere Mithat Paşa tarafından kurulmuştu. Venedik'ten gelip sarayda müzik hocalığı yapan, daha sonra Abdülhamit tarafından İzmir'e sürülen 3 müzisyenden ikisi bu okulda müzik dersleri vermekteler. Müslüman olup Türk adı alan bu müzisyenlerden Hidayet Bey memleketine geri dönüyor. Asıl adı Alexandro Walton olan Macar Tevfik Bey, daha önce Tuna Valiliği sırasında Mithat Paşa'nın yanında bulunmuş. İsmail Zühtü meslek olarak öğrendiği kunduracılıktan çok müziğe meraklı. Bu Macar Tevfik Bey'den piyano ve armoni dersleri alıyor. Mezun olunca önce bir mobilya mağazasında satış memuru olarak işe başlıyor. Fakat devam edemeyip kendisini tamamıyla musikiye veriyor. Seslendirilme imkanı varmış, yokmuş aldırmadan çeşitli besteler yapıyor. Bunların arasında sonatlar, Hamidiye Zırhlısı için bir senfonik şiir, bir senfoni ve Abdülhak Hamit'in Tezer adlı oyununun opera haline getirilmesi var. 1913 yılında İsmail Zühtü, Adnan Saygun'un babası Celal Bey'in aracılığıyla İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nin musiki öğretmenliğine atandı. Okulda kurduğu koroda Küçük Adnan da var. Önce mandolin çalmasını öğrenmiş bulunan Küçük Adnan, daha sonra büyük bir virtüöz gibi ut çalıyor. Saygun sınıflarını geçtiğini ama iyi bir öğrenci olmadığını söylüyor. Sevdiği dersler matematik, edebiyat ve müzik. Kendi kendine ilerlettiği Fransızcası ile eline geçen kitapları tercüme etmeye girişiyor. Bir yandan da babasının ve başka yazarların din üzerine yazdıklarını ve söylediklerini karşılaştırıyor. Kendine göre bazı sonuçlara varmaya çalışıyor. Bir gün camide vaaz veren hoca, yalan söyleyenlerin alevler üstünde yürüyüp dillerinden asılacağını, sakatların Tanrı tarafından cezalandırılmış kullar olduğunu söyleyince 12 yaşındaki Adnan itiraz ediyor ve hoca ile teolojik tartışmaya girişiyor. Cemaatinde katıldığı itirazlarla camiden atılması üzerine bir daha gitmiyor. Bu arada Macar Tevfik Bey ile başladığı piyano dersleri onu sarmıştır. Gece gündüz başından ayrılmadığı piyanosunda eline geçen bütün notaları yutar gibi çalmakta, ilk beste denemelerine girişmektedir. Saygun'un 12 yaşında bestelediği ilk şarkı, Maderle Peder Olup Bahane, Sevk Etti Kaza Beni Cihane. Daha bu ilk satırlarda onun ömrü boyunca işleyeceği yaratılış ve insan kaderi temalarının çekirdeğine rastlamamak mümkün değil mi? Saygun ilk işine 1920 yılında, yani 13 yaşındayken başlıyor. Birinci Beyler Sokağı'ndaki Milli Sinema'da filmlere piyano ile müzik eşliği yapması yanı sıra gişede bilet satmak, projeksiyon yönetmek gibi sinemanın diğer işlerine de bakıyor. Burada gösterilen filmlerden hatırladıkları arasında Föled'in Jüde ve Fantomaları, Mihrace'nin Gözdesi, Hint Mezarı, İki Yetime, Chaplin ve Harold Lloyd filmleri de var. Milli sinema, Saygun'un babası Celal Bey tarafından yine kendi çabalarıyla kurduğu milli kütüphaneye gelir sağlamak amacıyla işletiliyordu. İzmir Sanayi Mektebi'nde matematik öğretmeni olan Celal Bey'in kitap halinde basılan değerli araştırmaları arasında Diyanet açısından Atatürk İnkılapları, İlmihal, Din Kurallarını Öğretmek için yazılmış kitap, Riyaziyatta Matematik Bilgisi, Sıfırın Kıymeti ve Ehemmiyeti bulunmaktadır. Celal Bey'in en büyük arzusu İzmir'de bir kitaplık kurup okuma sevgisini yaymak ve kültürün gelişmesine yardımcı olmaktı. Bu amaç doğrultusunda ilk iş olarak tüm sermayesi olan bir altın ile bir kahvehaneyi kıraathane düzeyine getiren Celal Bey, bu yüce uğraşı 1954 yılında ölünceye dek sürdürmüştür. 1919 Yunan işgalinde tutuklanan Celal Bey'in Yunanlılar tarafından Milli Kütüphane adının şehir kütüphanesi olarak değiştirilmesi koşuluyla serbest bırakılması üzerine gözyaşları içinde Milli Kütüphane tabelasını söküşü Saygun'u derinden sarsan bir anı olarak kalmıştır. Gerçek bir aydın olan Celal Bey'in mücadele azmi, sorumluluk ve onur dolu yaşamının Saygun'un kişiliğinde görülen üstün değerlerin temelini oluşturduğu açıkça görülmektedir. Öğretmen maaşıyla ailesini zorlukla geçindirebilmesine aldırmadan Matmazel Amélie Bonaly özel öğretmen olarak tutarak Saygun ve ablasının çocuk yaşlarında Fransızca öğrenmelerini sağlamıştı. İşgalin sona ermesiyle İzmir'den kaçan bir Rum ailenin piyanosunu almasını tavsiye eden bir dostuna "Ben kimsenin malına el koymam" cevabını veren Celal Bey, daha sonra binbir güçlükle para biriktirerek çocuklarına piyano satın almıştı. Celal Bey garip bir ön seziyle büyük bir yaratıcının babası olmanın sorumluluklarını yerine getiriyordu. Ölmeden oğluna büyük bir sanatçı olarak alkışlamak mutluluğuna erişmiştir.
Ayrım sonu.